Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al hava. Dördüncü lem'a minhacus sünne. Üçüncü nükte. Bismillahirrahmanirrahim. İllel meveddete fil kurba. Ayetinin bir kavle göre manası, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Ali Beytine meveddeti, sevgiyi, muhabbeti istiyor. Eğer denilse, bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen karabeti nesliye değil, belki kurbiyeti ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. İkinci nükteyle bir benzerliği var. Ama her birisinin kendi makamında ayrı bir farklılığı var. Ayet Şura suresinde geçiyor. İllel meveddete fil kurba. Ayetin orijinali şu. Kul la es'elukum aleyhi ecran. İllel meveddete fil kurba. Cenab-ı Hak emrediyor. Ey Habibim de. Vazife-i risalet karşılığında, size yaptığım bu tebliğler karşılığında, bu hizmetler karşılığında sizden bir ücret talep etmem, istemem. Sadece yakınlarıma meveddeti, muhabbeti istiyorum mealinde. Şura suresinde geçen bir ayet. Şimdi haklı olarak da bu soru geliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliği umumidir. Bütün insanlara bakıyor ve insanlar ona manen yaklaşmakla değer kazanıyor. Maddi ve nesli bir yakınlılık fazla bir kıymet ifade etmemesi icap ediyor. Peygamberlikten anladığımız mana bu diye. Dolayısıyla soru bu minvalde gelecek ve üstadımız da buna iki ayrı yönden iki ayrı cevap verecek. Cenab-ı Hak istifade etmemizi nasip eylesin inşallah. Amin. İllel meveddete fil kurba ayetinin bir kavle göre manası, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vazife-i risaletin icrasında, peygamberliği icra ederken, peygamberliği yaparken buna mukabil ücret istemez. Yalnız Ali Beytine meveddeti, yani sevgiyi istiyor. Eğer denilse, bu soru demek ki tarihte çok sorulmuş, müsaitse de böyle bir soru gelse, bu manaya göre, madem ki ben kendi yakınlarıma, akrabalarıma sizin sevgi beslemenizi istiyorum diyor, bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Yani sanki Hz. Aleyhisselam kendi yakınlarına insanların sevgi ve bağlılık duymasını istiyor, karabeti nesliye esas görülmüş gibi oluyor. Oysa Hz. Peygamber Aleyhisselam manevi reisimizdir, babamızdır, sultanımızdır ve ona bizim manevi olarak yakınlaşmamızdan dolayı bir değer kazanıyoruz. Burada sanki biraz ona uymayan görünüşte bir mana var gibi diyor soruda. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum. Sizin en mükerrem olanınız, en kıymetli olanınız, Allah'a en yakın olanınız, takvaca en üstün olanınız, Cenab-ı Hak'tan en fazla korkanınızdır. Takvaya verilen manaya göre. Sizin en mükerreminiz kimdir? En üstünüz kimdir? Allah'a en sevgili olan kul hangisidir? Takvaca en üstün olan mesela. Allah'tan en fazla korkan, Allah'ın emir ve yasaklarına en fazla dikkat edendir ayetine göre, karabeti nesliye değil, maddi ve akrabalıktan gelen bir yakınlık değil, belki kurbiyeti ilahiye noktasında, Allah'a yakınlık noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. Evet. Bu ayet-i kerime de Hucurat suresinde geçiyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Manayı tekrar bir toparlayalım arzu ederseniz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak emrediyor. Ey Habibim de. Ben size yaptığım bu manevi hizmetler karşılığında sizden bir ücret talep etmiyorum. Sadece yakınlarıma dostluğunuzu, muhabbetinizi, yakınlığınızı bekliyorum buyuruyor. Madem ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim manevi büyüğümüzdür ve onun yanında kıymetli olanlar da en fazla takvaca üstün olanlardır. Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, ona yakın olmak bu yönden kıymetlidir. Sanki burada bir nesli yakınlık, bir akrabalık yakınlığı gözetilmiş gibi görünüyor. Acaba burada hikmet ne olabilir? Mana bu. El cevap. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki, gayb aşina nazarıyla görmüş ki, Ali Beyti alemi İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Malumunuz, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali Efendimiz'i, Hazreti Fatıma validemizi, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizi bir örtü altına almış ve dua etmiş. Bunlar benim Ali Beytim'dir diye. Dolayısıyla Ali Beyt deyince bunlar da anlaşılabilir. Sadece bu dar daire ama geniş manada bunların zürriyeti, bunların ailesi, bunların soyundan gelenlerin tamamı kastediliyor diye o mana daha şuyu bulmuş, daha şöhret olmuş, şöhretli olmuş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti, ailesi alemi İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Alem-i İslam bir bahçe gibi düşünülsün. Alem-i İslam içerisinde nurani bir ağaç, devamlı parlayan ve başkalarının nazarlarını kendisine çeken, nazarları kamaştıran bir nurani ağaç hükmüne geçecek o bahçe içerisinde. Yani alem-i İslam'ın tamamı bir bahçe gibi kabul edilirse, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın soyundan gelenler o bahçe içerisinde nurani bir ağaç gibi herkesin nazarını kendisine çeken, cezbeden bir özellikte, nurani bir vaziyette olacak. Hazreti Aleyhisselam bunu gayb aşina nazarıyla müşahede etmiş. Allah'ın göstermesiyle görmüş. Alem-i İslam'ın bütün tabakatında, alem-i İslam'ın bütün tabakalarında, kemalat-ı insaniye dersinde, yani insanları kemalata götürecek, Allah'a yaklaştıracak bütün derslerde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Yani düşünün ki tarikat ahtaplarına bakalım mesela. 12 tarikatın hemen hemen çoğunun, belki de hepsinin şahları, ahtapları, kurucuları seyitlerdendir. Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelenleridir. Ahmed-i Rufai Hazretleri, Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretleri ila ahir. Yani insanları Allah'a yaklaştırmak için Cenab-ı Hakk'ın ihdas ettiği ne kadar manevi yollar varsa, adeta bütün bu manevi yolların başlarında, adeta o muslukların efendileri hükmündeki zatlar, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelenler ve seyitler ve şeriflerdir. İlim dünyasında da böyle. Genellikle ilmi noktada insanları doğruluğa ulaştıran Cafer-i Sadık gibi diyelim, Zeynel Abidin gibi zatlar da hep bu meyandan gelmiştir, bu koldan gelmiştir. Fakat burada sadece bunlar mı? Mesela İmam-ı Azam Hazretleri, Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelmemiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri gelmemiş. Yani soy olarak. Ama yine de bana yakın olanlar anlamını birazdan da inşallah daha da geniş manada okuyacağız. Sünnet-i seniyesine ittiba eden, sünnet-i seniyesini muhafaza etmeye çalışan, onu korumaya talip olan kimlerse, işte onlara siz yakınlık kurun anlamı biraz daha mana o noktada inkişaf ediyor. O noktadan mana genişlemiş oluyor. Ama burada baktığımız vakit yine o vazifelerde de en üst seviyede adeta Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen seyitler ve şerifler cemaatidir. Onun için bu ayet-i kerimeyi değerlendirirken bir padişahın benim oğlum padişah olsun, başkası padişah olmasın manasında kısır bir düşünceden kaynaklanan bir talep değildir. Burada alemi İslam'ın korunması, muhafazası ve alemi İslam'ın Cenab-ı Hakk'a daha ziyade yaklaşması ve alemi İslam'a ciddi manada, daha ciddi manada bir direk hükmünde olması açısından insanları ve Müslümanları Âl-i Beyt etrafında toplamayı murat ettiğinden dolayıdır ki Cenab-ı Hak o emri veriyor. Öyle söyle ey Habibimdir. Ayet çünkü. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam, ileride de gelecek inşallah, onları da konuşacağız. Yani devamlı Hazreti Aleyhisselam'ın soyundan gelen ve sünnete sahip çıkan Âl-i Beytine, kendi nesline insanların devamlı bağlı olması yolunda tavsiyelerde ve emirlerde bulunmuş. Ama maksat nedir? Benim yakınlarım olan bu zata yakınlıktan dolayı değil, sünnetime olan bağlılıktan, İslam'a olan hizmetten dolayı siz yakın durun anlamı daha galiptir, daha hakimdir. Teşehhütteki ümmetin al hakkındaki duası ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid'dir. Makbul olacağını keşfetmiş. Altıncı şuayı hatırlayın. İkinci sual var orada. Teşehhütte geçen ifadeleri soruyorlar. İbrahim aleyhisselam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yetişemediği halde niye biz teşehhütte dua ediyoruz? Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'a ve âline, ailesine, soyuna güzellikler verdiğin gibi, rahmet ettiğin gibi, bereketler verdiğin gibi Muhammed Aleyhisselam ve âline de bu manadaki nimetlerden nasip et diyoruz. Her zaman biz dua ediyoruz bunu. Şimdi soru şu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam mı daha büyük, İbrahim Aleyhisselam mı? Hazreti Muhammed Aleyhisselam daha büyük. Peki biz ne diyoruz? Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'a verdiğin gibi peygamberimize de ver diyoruz. Onun âline verdiğin gibi peygamberimizin âline de, ailesine de ver diyoruz. Üstad Aleyhisselam orada mükemmel bir izah getiriyor. Yani burada Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'a benzetmek ve ya Rabbi ona verdiğin gibi buna da ver manasından ziyade, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenler enbiyadır, peygamberdir ve hiçbir veli peygambere yetişemiyor. Ama ya Rabbi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da ailesinden soyundan gelenlere öyle bir kuvvet, öyle bir kıymet, öyle bir değer, öyle bir bereket ver ki onlar da Ali İbrahim gibi yüksek bir makama terakki etsinler manası üstad tarafından bize 6. şuada veriliyor. Bu dua kabul edilmiş mi? El cevap evet. Ulema-u ümmeti ke enbiyey beni İsrail hadisi adeta bu duanın kabul edildiğinin bir imzası ve bir mührüdür. Yani benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Maşallah. Daha önce de yine derste geçmişti. İfade edelim. İmam-ı Gazali Hazretleri de malumuz, o da seyitlerdendir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir zattır. Büyük bir alimdir. Alem-i manada büyük bir veli rüyasında görüyor. Mescid-i Aksa'da Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir taht üzerinde kurulmuş. Etrafında da peygamberler var. Ve Musa Aleyhisselam soru soruyor. Ya Resulallah, sen demişsin ki ulema-u ümmeti kenbiyey ben İsrail. Ümmetimin alimleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Buna delilin, şahidin, mesnedin var mı? Hazreti Aleyhisselam bir zatı gösteriyor. İmam-ı Gazali Hazretleri. Diyor ki işte budur diyor. İmam Gazi Aleyhisselam'a Hazreti Musa Aleyhisselam soru soruyor. Senin ismin nedir? Benim ismim Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazali'dir diyor. Bir sorunun bir cevabı olur. Sen kaç tane cevap verdin diyor. Ya Musa diyor, senin beni tenkit ettiğin nokta senin için de geçerli. Çünkü Cenab-ı Hak sana sorduğu vakit ya Musa bu elindeki nedir? Sopamdır deyip, asamdır deyip geçebilirdin. Ama sen dedin ki işte ben yorulduğum vakit ona dayanırım. İşte keçilerimi onunla yaprak düşürürüm. Şöyle yaparım, böyle yaparım ilahir. Sen niye birkaç cevap verdin? Ama diyor ben diyor Allah'la olan sohbetimi artırmak için öyle yaptım. İşte orada İmam Gazali güzel bir cevap veriyor. Hazır cevaplar var ya. Ya Musa diyor, sen Allah'la olan sohbetini artırmak için böyle yaptığın gibi, ben de senin gibi odul azm bir peygamberle olan sohbetimi artırmak için böyle yaptım. Deyince diyor, tamam. Ya Resulallah, ben iman ettim ki senin ümmetinin alimleri hakikaten ke-enbiye beni İsrail'dir yani. Ya, maşallah. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinde, soyunda, ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın alinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi. Mesela Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam, Hazreti İshak Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, hep Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş. Hakikat noktayı nazarına baksan İsa Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam da onun soyundan gelmiş. Yani. Ümmeti Muhammediye'de de Aleyhisselam, vezaifi azime-i İslamiyet'te, İslamiyet'in azim vazifelerinde ve ekser turuk ve mesalikinde, yollar ve mesleklerinde, Enbiya-i Beni İsrail gibi. Beni İsrail yani Yahudi soyundan gelen, İbrahim Aleyhisselam soyundan gelen diyelim. Alimlerden olduğu gibi, enbiyalar olduğu gibi, Aktab-ı Ali Beyti Muhammediye Aleyhisselam görmüş, onun için kul la es'elukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba demesiyle emrolunarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Yani burada da Hazreti Peygamber'in soyundan gelen o kutlu zatlar, o kutsi zatlar peygamberler olmasa da peygamberler gibi hizmet edeceğini Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle biliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da gayb aşina nazarıyla Allah'ın izniyle de görüyor ve ümmeti onların etrafında toplamayı irade etmiş. Birinci irade Cenab-ı Hakk'ın ve bunu da Peygamber Aleyhisselam'a emretmek suretiyle de Peygamberimiz de iradesi bu noktada cereyan ediyor. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselam çokça ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz, onlara bağlansanız necat bulursunuz. Yani ben aranızdan çekiliyorum. Ama bundan sonra size iki şey bırakacağım. Nasıl ki bana bağlananlar kurtulduğu gibi, bundan sonra da bırakacağım bu iki şeye bağlananlar da inşallah kurtulacak. Nedir bunlar? Biri Kitabullah, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Biri Ali Beytim, yani benim soyumdan gelenler ve benim soyumdan gelenlerin mükellef oldukları sünnet-i seniyeye hizmet ve sünnet-i seniyenin kendisi. Dolayısıyla ben size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz, bağlansanız kurtulursunuz. Birisi Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, birisi de onun adeta mücessem hali olan, benim ahlakımın adeta tecessüm etmiş hali olan sünnet-i seniyyem. Yani fiillerim, sözlerim ve hallerimin mecmuu olan bu üç şeyin aranızda bulunması sizi kurtaracaktır Kur'an'dan sonra. Evet. İşte bu sırra binaendir ki, kitap ve sünnete ittiba unvanıyla, kitap ve sünnete ittiba unvanıyla bu hakikat-ı hadisiye bildirilmiştir. Hadisin bu hakikati bildirilmiştir. Demek Âl-i Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. İşte işin özeti bu arkadaşlar. Hazreti Peygamber madem ki Resul'dür, onun vazifesi dünyevi değil, uhrevidir. Onun vazifesi Allah'ın dinini ikame etmektir. Allah'ın dinine hizmetkarlık etmektir. Madem ki benim Âl-i Beytime temessük edin, benim Âl-i Beytimi sevin diyor, onun Âl-i Beyti sevmedeki maksadı, muradı, sünnet-i seniyeye ittibadır. Evet. Sünnet-i seniyeyi ittibaı terk eden, hocam bu çok enteresan, sünnet-i seniyeye ittibaı terk eden, hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi Âl-i Beyt'e hakiki dost da olamaz. Çünkü hakiki dost, dostun yaptığını yapmaktır. Yapar. Bana kim olduğunu söyle, bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor değil mi? Bu atasözlerimize geçmiş. Burada da üstadım sanki o manada bir şey bize ifade etmeye çalışıyor. Bir insan düşünün, Peygamberimizin soyundan geldiği %100 muhakkak. Şecere ve ana ile kesin. Yani Peygamberimizden başlamak suretiyle ta kendisine gelen silsile bellidir. Fakat bakıyorsunuz ki bu insan sünnet-i seniyeye ehemmiyet vermiyor ve ittiba etmiyor. İşte bu cümleye bakın. Sünnet-i seniyeye ittiba etmeyen hakiki Âl-i Beyt'ten olmadığı gibi onlara hakiki dost da olamaz. Manayı muhalifiyle söyleyelim. Sünnet-i seniyeye ittiba eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmese de onun Âl-i Beyti dairesine dahil olabilir. İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Azam Hazretleri gibi düşünülebilir. İmam-ı Şafii Hazretleri de Kureyşidir ama Hazreti Peygamber'in soyundan değil mesela. Buna bir örnek verelim arzu ederseniz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın akrabalarını toplayıp onlara bir hitabede bulunduğu meşhurdur. Mesela en meşhuru Ya Fatimatu binti Muhammed diye Hazreti Fatıma validemize tevcih ettiği bir kelam var. Bir söz var. Ey Muhammed'in kızı olan Fatıma. Ey kızım Fatıma. Mahşer günü benim babam peygamberdir diye güvenme, itimat etme. Vallahi de seni kurtaramam. Sen ancak kendi amelinle kendini kurtarabilirsin. Şimdi bu ifadeye baktığımız vakit anlıyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın soyundan gelmek belki dine daha fazla bağlanmaya vesile olabilir. Dine daha fazla hizmet etmeye vesile olabilir. Ama bu adam dindar doğdu ve dindar olacak diye bir kaide yoktur. Olmayabilir de. Çünkü böyle bir kesinlik hiç kimse için şart değil. Kesin değil yani. Bir ayet daha arzu ederseniz. Hud suresinde geçen bir ayet. Nuh aleyhisselam malumunuz tufan kopacak artık. Ve ehli imanı gemiye alıp bazı çift hayvan, her hayvandan da aldığı bir çift hayvanla da gemiyi Allah'ın izniyle artık suya yükleyip bu manada Allah'ın takdir ettiği yere kadar. Arzu ediyor ki benim alim de ya Rabbi kurtulsun diye Cenab-ı Hak da adeta söz veriyor. Sen alin kurtulacak. Ve oğlu Kenan'ın kendi gözleri önünde dalgaların içerisinde boğulup gittiğini görüyor. Ya Rabbi o da benim alimdendi, benim ehlimdi diye ifade edince o senin ehlin değildi. Çünkü o güzel işler işleyen bir insan değil cevabını alıyor Cenab-ı Hak'tan. Demek ki Allah'ın söz verdiği, vaad ettiği yerine gelmiş. Çünkü senin alin, senin ehlin şu anda gemide mahfuzdur. Gemide ben onları söz verdiğim gibi korudum. Ama Kenan görünüşte nesebi olarak senin oğlun olsa bile hakikatta ve maneviyatta senin oğlun ya da ailen kabul edilmiyor. Onun için söz verdiğimiz söz onlar için geçerlidir gemidekiler için. Ama senin öz oğlun olsa bile senin mahiyetini taşımadığından, senin sünnetine riayet etmediğinden ona o sözümüz geçerli değil manasında bu ayet-i kerime de güzel bir örnek olabilir. Evet. Zaten öyle olmazsa o zaman biraz da sanki adalet tam yerini bulmamış olur. Öyle. Bir ayet daha söyleyelim arzu ederseniz. Bu nesebi yakınlık insanın cennete gitmesi için esas değil manasında. Mesela Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrim'e, yani öyle deniyor, ashabın alimleri arasına giriyor mesela. Hazreti İkrim'e mesela. Bakın. Ama babası Ebu Cehil. Velid bin Muire'nin oğlu diyelim mesela. Halid bin Velid Hazretleri ki İslam'a çok ciddi manada hizmet etmiş olan bir zattır. Ömer bin Hattab Hazretleri ki mesela ashabın büyüklerindendir mesela. Değil mi? Ayet Mümin suresinde geçiyor. 101. ayet. Sura üfürüldüğünde o gün artık aralarında nesep kalmaz. Bir peygamberin oğlu ehli küfüre gitmişse orada o nesep kurulmuyor. Babası kafir olsa bile kendisi iyi bir insansa yine aradan da bir nesep benzerliği ya da birliği olmaz. Ki İbrahim Aleyhisselam'ın babasının biliyorsunuz putların hizmetçisi olduğu ya da o putların mabedinin hizmetkarı olduğu da malumdur. Evet. Tekrar okuyayım bu cümleyi de ondan sonra geçelim ikinci bölüme. Sünnet-i seniyeye ittibağı terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Evet. Hem bu ikinci madde. Birincisi sünnet-i seniyeye ittibaı Hazreti Aleyhisselam arzu ettiği için kendi Ali Beyti olarak bunu ifade ediyor. Ali Beyt'e muhabbetini istiyorum sizin ehli imanın. Bundan maksat sünnet-i seniyeme siz bağlanın anlamı. İkinci manayı üstadımız ifade ediyor. Hem ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini, yani çok çoğalacağını, izni ilahiyle bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. Bakın, kendi soyunun Ali Beyt'inin çoğalacağını görmüş, İslamiyet'in de ciddi manada zaaflar göstereceğini Allah'ın izniyle müşahede etmiş. Bu ne zaman? Hemen hemen her zaman vuku bulmuş bu. Yani bakıyorsunuz ki ta Hazreti Ali Efendimiz zamanında dahili muharebeler başlıyor. Emeviler daha sonra idareyi ele geçiriyor. Daha sonra bir zayıflık tekrar hissediliyor. Abbasiler idareyi ele alıyor. Daha sonra onlar da yıkılıyor. Sonra şöyle. En son ahir zamana kadar. Dolayısıyla devamlı alem-i İslam sıkıntılar geçirecek. Sadmeler ve çarpışmalar geçirecek. Adeta zayıflayacak, kopmasa da böyle bir durum devamlı hasıl olacak. Peki ümmet kimin etrafına toplansın? Evet, Kur'an var. Sünnet-i seniye de var, amenna. Ama bunları bizzat yaşayan, idol hükmünde model olabilecek insanlara da ihtiyaç var ki onların peşlerine düşsün ümmet, hem kendilerini hem alem-i İslam'ı kurtarsın. İşte bakın şu manaya. Zamanla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in çok bazen zayıflayacağını ve kendi neslinde fevkalade çoğalacağını müşahede etmiş. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide lazım ki. Mütesanit, kuvvetli bir cemaat lazım ki alem-i İslam'ın terakkiyat-ı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. Alem-i İslam manen terakki edecek, inkişaf edecek, kendini sıkıntılardan kurtaracak, ehli küfre karşı koyabilecek, Allah'a karşı devamlı güzel ameller işleyecek. Peki alem-i İslam kimi noktaya istinad kabul etsin? Kimin etrafında toplansın? Hazreti Peygamber selam olduğu vakit amenna, zaten onun etrafında toplanmışlar. Ondan sonra mütesanit bir cemaat ve Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a cibilli taraftar olan ciddi bir cemaat var. İşte bu cemaat Ali Beyt cemaati. Her asırda en kesretli olan cemaat budur. En kuvvetli ordu yine bu ordudur. Ve ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin de en kuvvetli ve en şecaatli ordusu yine Ali Beyt dediğimiz manevi ordudur. Her asırda böyle maşallah. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide lazım ki alemi İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde, manevi terakkiyatında medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş. Yani Hazreti Aleyhisselam kendisinden bir şey söylemediği gibi kendi hevesiyle de haşa bir şey düşünmez. Oturup plan kurmaz yani. İzni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Ali Beyti etrafına toplamasını arzu etmiş. Bu arzu kimin? Başta arzu ilahidir. İrade-i ilahidir ki ayet-i kerimeyi onu okuduk. Ondan sonra irade-i ilahiye devamlı tabi olan ve başka bir irade göstermeyen Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın iradesidir. Mesela bazen olur Hazreti Aleyhisselam kendisinden bir şey düşünür ama Allah onu tadil ediyor. Esasleri neden ilk halife olarak Hazreti Ali Efendimiz olmadığı meselesini anlattığı vakit 19. sözde, 19. mektupta kendisi en evvel düşünmüş, irade etmiş ki İmam-ı Ali halife olsun diye. Daha sonra ona gaybi olarak bildirilmiş ki murad-ı ilahi başkadır. Murad-ı ilahiye tabi olmuş. Murad-ı ilahi kimde cereyan etmiş? Başta Ebubekir Sıddık'ta, sonra Hazreti Ömerül Faruk'ta, sonra Hazreti Osman-ı Zünnureyn'de takarrur etmiş. En sonunda da Hazreti Ali Efendimiz gibi bir zata halifelik teslim edilmiş. Bazen kendisi de arzu ediyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesi geldiği vakit kendi iradesini bırakır. Allah'ın külli iradesine ram olur, bağlanır. Cenab-ı Hak bize de böyle bir duygu nasip etsin inşallah. Bazen bizde de oluyor yani. Biz de bir şey düşünüyoruz. Ama Cenab-ı Hak bize bazen lisan-ı fiil ile bir şeyler bildiriyor. Gittiğin yol yanlış diye. Kendi irademizi bırakıp Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi olursak inşallah doğruya, güzele, istikamete ulaşırız. Evet, Ali Beyt'in efradı ise, şimdi bunların özelliklerini anlatıyor. İtikat ve iman hususunda, sair ümmetteki insanlardan çok ileri olmasa da, bunu kabul etmek lazım. Yani bu Ali Beyt'tir, bu da değildir, bunun imanı bundan daha üstündür diyemezsiniz ki, sırf Ali Beyt'ten gelmiş diye, Peygamberimizin soyundan gelmiş diye. Mesela de bunu da ifade ediyor. Ali Beyt'in fertleri ise, seyitlerden gelen fertler ise, itikat ve iman hususunda sairlerden, diğer müminlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridirler. Teslimde, iltizamda ve tarafgirlikte. Peki neye? Başta İslam ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsı. O kadar bağlıdırlar ki. Peki bu bağlılık nereden geliyor? Cibilliyetten geliyor. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazreti İkrim'e mümin olunca, İslam'a girip İslam'la şereflenince bunun yanında babasından dolayı kötü bir şey konuşmayın buyuruyor. Çünkü cibilli taraftarlık var. Üzülür. Rahatsız olur yani. Değil mi yani? Bir insan babamızın aleyhinde konuşsa rahatsız olmaz mıyız? Velev ki bildiğimiz konuşulan şey %100 hakikaten haklı konuşuyorlar, doğru konuşuyorlar ve babamız hak etmiş bunu. Olsa bile yine de babamıza olan cibilli taraftarlıktan dolayı rahatsız oluruz. İşte bakın şimdi üstadımız bir de bu manaya da dokunuyor. Niye Ali Beyt Kur'an'a, peygamberimize daha çok bağlıdır? Çünkü cibilli bir taraftarlık var. Ya. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Bakın, hem fıtraten, hem neslen, hem cibilliyeten. Yani nesli yakınlıktan dolayı taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Zayıf, şanssız, hatta haksız dahi olsa bırakılmaz. İranlılar gibi mesela. Nerede kaldı ki? Nerede kaldı ki? Gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakkata taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Yani haksız da olsa, şanssız da olsa, ehemmiyetsiz de olsa bir insan kendi ecdadına, dedelerine ciddi yakınlık kuruyor da bütün kainatın yüzü sürü hürmetine yaratılmış olan Hazreti Peygamber Selam'a kendi torunları hiç mümkün müdür ki ciddi manada cibirli bir taraftarlık göstermesin? Mümkün değil. Onun için ne kadar fasık da olsa, tarif için söylüyorum, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hakkında aleyhinde birisi bir şey yazsa ve konuşsa, onun o torunları, o çocukları hemen oradan sahip çıkarlar. Diğerleri gibi lakayt kalmazlar, kalamazlar. Ehli beyt, işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle dini İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. İslam'ın ve Peygamberimizin zatı ve şahsı için küçük bir emare, küçük bir delil bile gelse büyük bir delil gibi kabul ediyor. Niye? Cibilli bir taraftarlığı olduğu için. Çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Şimdi arkadaşlar, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mehdiyet dediğimiz bir hakikattan bahsetmiş. Mehdiyet. Onu buraya bir rapt edelim ve göreceksiniz ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu gibi ifadelerin ne kadar isabetli olduğunu müşahede edeceğiz. Şimdi Hazreti Mehdi'nin özelliklerinden, hizmetlerinden, yapacağı vaziyetlerden bahsediyor mu? Hadisler bahsediyor. Peki niye benim Ali Beytim'den olacak diyor? Çok müthiş bir mana bu. Ve devamlı hem Mehdi'yi anlatıyor, hem de Mehdi'nin de Ali Beytim'den, kendi soyundan geleceğini de ifade buyuruyor. Her asır Mehdi'yi aramış, fıtri olarak işte Mehdi budur deyip etrafına toplanmaya ihtiyacı hissetmiş ve bunun da Ali Beyt'ten olacağı ifadesi açık olduğundan dolayı devamlı Ali Beyt'ten birilerini bulmuşlar, aramışlar ve etrafına bu manada halka olmuşlar. Dolayısıyla burada Mehdi'yi anlatırken de aslında Ali Beyt'in etrafında toplanmayı asıl irade ediyor. Çünkü Mehdi tektir, ahir zamanda gelecektir. Ama her asırda İslam'ın zayıfladığı bir vakitte bir nevi Mehdi'leri bulmaya çalışmışlar. O da Ali Beyt'in dairesi içerisinde. Enteresan bir mana. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Osmanlı döneminde arkadaşlar Nakibul Eşraf denilen bir birim kurulmuş, bir teşkilat kurulmuş. Bu da nedir özelliği? Seyitler cemaatini, Peygamberimizin soyundan gelen Ali Beyt'i bunlar teşhis ederler, tespit ederler, bunların yanlış işlere girmesine mani olurlar, bunlara Beytülmal'den maaş dağıtırlar, bunların düşmesini kesinlikle istemezler, yanlış evlilik yapmalarına mani olurlar. Çok enteresan. Dolayısıyla böyle bir birim büyüklerimiz tarafından, ecdatlar tarafından da kurulmuş, Hazreti Peygamber'in soyunun yere düşmemesi, kıymetinin alçalmaması için böyle bir tedbir de ecdat almış. Bir de bir mana daha ifade ederim. Ondan sonra sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Bazen soruluyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ne de sorulmuş. Üstad Hazretleri de cevap vermiş. Allah ebeden razı olsun. Yani bizim ayrıca oturup da bir meseleyi araştırma ihtiyacı fazla hissedilmiyor. Ahir zamanda bizim ihtiyaç duyacağımız ne kadar mana varsa Allah nasip etmiş elhamdülillah. Ali Beyt-i Nebevi'de saltanat-ı dünyeviye, saltanat-ı maddiye neden fazla takarrür etmemiş? Neden fazla ortaya çıkmamış? Yani evet, şunun etrafında toplanalım, bunun etrafında toplanalım demişler. Ve bu manada manevi bir Mehdi gibi bir zat aramışlar. Bunu da genellikle Ali Beyt'ten bulmaya çalışmışlar. Peki neden buna etrafında toplanıp da büyük saltanatlar, Büyük devletler kurmamışlar. Ümmet bu manada bir destek vermemiş. Üstad diyor ki onlar diyor manevi bir vazifeyle tavzif edildiklerinden dolayı İslam'ın korunması ve muhafaza edilmesi gibi ciddi bir vazifeyi Allah onların sırtlarına yüklediği için saltanat-ı maddiyede onları muvaffak etmemiş ta ki saltanat-ı maneviyede devamlı inkişaf etsinler. Çünkü saltanat-ı maddiye, saltanat-ı dünyeviye, Ali Beyt'e yaramaz. Onların şerefi saltanat-ı maddiyeden ziyade saltanat-ı maneviyedendir, manevi saltanattandır, Kur'an'a ve imana olan hizmetkarlıklarındandır. Onun için Cenab-ı Hak kaderi olarak onların saltanat-ı maddiye ve dünyeviyede muvaffak olmasına adeta perde indirmiş, mani olmuş, ta ki ümmet onların devamlı manevi halleriyle hallensin diye maddi yönlerinden bir medet aramasın ve bulmasın ve onları orada kullanmasın diye. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.